tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bir hafta aranın ardından Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocamızla değerli dinleyicilerimiz sohbetimize başlayacağız. Ama öncesinde hep yaptığımız gibi sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. 463 34 19, 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise trttürktarihi@trt.net.tr. Ve şimdi Güray hocama soruyorum. Hocam bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan hangi kitap şanslı dinleyicimize armağan edeceğiz?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından 1986 baskısı, ikinci baskısı 1992'de yapılmış olan Türk Tarih Kurumu yayınlarından Rodos'taki Türk Eserleri ve Rodos'un Tarihçesi adlı eseri hediye ediyoruz. Zeki Çelikkol tarafından hazırlanmış olan bu eser özellikle adalar tarihimiz, Akdeniz'deki en önemli adalardan birisi olan Rodos ve oradaki Türk tarihi, İslam medeniyeti ve eserleri açısından gerçekten önemli bir külliyat niteliğinde çok değerli bir eseri hediye ediyoruz. Eserimizin baskısı ciltli olup yaklaşık olarak sayfa adedi itibariyle de
görseller de var hocam içinde.
Görseller, çizimler, haritalarla dolu bir eser. Oldukça geniş, yani renkli sayfalarda olduğu için
hacimli bir eser hocam.
Yani 400-500 sayfa aralığında bir hacimli eser.
Çok güzel bir eseri armağan edeceğiz bu hafta da değerli dinleyiciler. Dinleyicilerimiz Türk Tarih Kurumu yayınlarından Zeki Çelikkol Büyükelçi hocam.
Evet.
Yazarı Zeki Çelikkol.
Tarihçi Büyükelçi aynı zamanda tarihçilikle ve sanat tarihiyle de ilgilenmiş. Kendisinin başka eserleri de var. Kurumumuzdan çıkmış olan, başka yerlerden de yayınlanmış olan değerli bir araştırmacıdır.
Rodos'taki Türk Eserleri ve Tarihçe adlı kitabı armağan ediyoruz bu hafta. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sultan II. Murat dönemi üzerine ayrıntılı bir biçimde konuştuk hocamızla. Fakat bu dönemi anlatırken, öncesindeki dönemleri anlatırken şu soru akla geliyor. Hocamıza hemen sormak istiyorum. Hocam tarihimizde, ya Osmanlı öncesi tarihimizde de bazı dönüm noktaları var. Ve bu dönüm noktalarını oluşturan sultanlar, padişahlarımız, kağanlarımız var. Şimdi bu konuda bir değişik, ilginç bir konu Güray hocam.
Tabii Türk tarihinin önemli şahsiyetleri kimlerdir diye sorduğumuzda devlet adamlarını sıralayacak olursak bunlar arasında sanat ve bilim insanlarının yanı sıra devlet adamlarını ayrı bir liste olarak değerlendirmemiz doğru olacaktır. Devlet adamları içerisinde işte İslamiyet'ten önceki Türk hükümdarları içerisinde Bilge Kağan'ı saymamız, Hun devleti içerisinde Atilla Han'ı saymamız önemli bir dönüm noktasıdır. Mete Han çok önemli bir hükümdardır. İslamiyet sonrası hükümdarlar içerisinde Sultan Alparslan ve Melikşah'ı birbiri ardınca saymamız gerekiyor. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubat, Osmanlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, Abdülhamit Han. Bunlar tarihimizin en önemli etkileriyle, bıraktıkları miraslarla hükümdar isimleri arasında bulunuyor. Şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de burada yakın dönem tarihimizin mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi olarak anmamız gerekiyor. Bunlar içerisinde bugünkü programımızda Fatih Sultan Mehmet Han'ı özellikle konu olarak açıyoruz ve başlıyoruz. İkinci Murat Han 1444 yılında neden tahttan feragat etmişti? Bunun izahını yaptık. 1446 yılında 2 yıl sonra tekrar Çandarlı Halil Paşa'nın davetiyle oğlu Şehzade ve padişahlığa geçmiş olan 2. Mehmet'in de davetiyle kendisi yeniden tahta geçmek zorunda kaldı. Edirne'ye gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı bir büyük Haçlı Seferi hazırlığı yapılıyordu o tarihte. Ona karşı tedbirler almak üzere görev başına geldi. Ve 2. Murat bu görev başına gelmesinden sonra 2. Kosova saldırısı oldu. Bu saldırıya karşı Osmanlı Devleti bu Haçlı taarruzuna karşı büyük bir zafer kazandı. Kosova Ovası'nda gerçekleşen bu ikinci muharebede 2. Murad'ın başarıyla mukabelede bulunduğunu ve Macar Kralı Hunyadi Janoş'u mağlup ettiğini görüyoruz. Bundan sonra da Haçlı orduları topyekun bir daha Osmanlı Devleti üzerine bu büyüklükte gelemeyeceklerdir. Gerçekten Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u kuşatma hazırlıklarını rahat bir şekilde yapabilmesinin de yolu böylece açılmıştır. Ve 1451 yılında tahta geçmiş olan genç hükümdar 21 yaşında henüz İstanbul'u fethedebilecek bir hazırlığı 19 yaşında tahta geçtikten sonra 2 yıl içerisinde yapmış ve 1453 yılında İstanbul'un fethiyle bu hazırlıklarını neticelendirmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han çok iyi yetiştirilmiş bir şehzadeydi. Daha önce de ifade ettiğim gibi o Edirne'deki sarayda doğduktan sonra sıkı bir eğitimden geçirilmeye başlanmış. Başta Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesi dervişi olan Akşemseddin, daha sonra da Molla Gürani ve Molla Fenari ismiyle bildiğimiz bilim insanlarının elinde yetişmiştir. Bunlar sarayın ve aynı zamanda Osmanlı medreselerinin en önde gelen müderrisleridir. Molla Gürani ve Molla Fenari bu şekilde biliyoruz. Molla kavramı Selçuklu'daki müderris karşılığında kullanılan bir kavramdır. Bugün itibariyle bu anlamda kullanılmıyor.
Anlam kaymasına uğramış hocam.
Tabii evet. Bugün bu müesseseler yok. Yani medrese ismiyle bir resmi kurum yok. Ama o tarihlerde resmi kurumların ismi, üniversiteler düzeyindeki yüksek öğretim kurumlarının ismi medreseydi. Medrese öğretim üyelerine müderris deniliyordu ki 1926 yılına kadar da medreselerin kapatılmasına kadar da bu uygulama devam etti. Müderrislik profesörlüğe denk bir makam idi. 45 yaşlarından önce hiç kimse müderris olamazdı. Bunu ifade edelim. Yani ilmiye tabakaları içerisinde gelinebilecek en üst düzeydeki hocalar o tarihte Fatih Sultan Mehmet Han'ın müderrisliğini yaptılar, lalalığını yaptılar. Özel Şehzade Okulu'nda yetiştirildi Fatih Sultan Mehmet Han. Manisa özellikle onun şehzade sancağı olarak seçilmişti ve Manisa'da Grekçe'yi, tarihi Yunanca Grekçe oluyor, Bizans dilini öğrendi. Burada aynı zamanda Arapça, Farsça tahsiller gördü müderrislerden. İslam ilimlerinde ve fen bilimlerinde, matematik ve ilmi nücum derslerinde ve ilmi heye dediğimiz bir uzay astronomi dersinde onun özel olarak yetiştirildiğini görüyoruz.
Hocam askerlik ve pozitif bilimlerin haricinde az önce söylediğiniz dil öğrenmek de çok önemli şehzadeler için. Tabii edebiyat öğrenmek de çok önemli. Avni Mahallesi'yle de divanı bile var Fatih Sultan
Mehmet Han'ın. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han kendi dilinde ve başka dillerde şiirler yazabilecek kadar Türkçe ve Farsça, Arapça, Grekçe şiirler, mektuplar, fermanlar yazabilecek, onları tercüme edebilecek düzeyde, konuşup yazabilecek derecede çok yönlü olarak bu dillerden faydalanabiliyordu. Onun 8 dil, en az 8 dil bildiğine dair rivayetler bulunuyor. Ancak resmi bilgilerimiz bizim 5 dili kesin olarak bildiğine dairdir. Daha fazla bildiği muhtemel çünkü onu Slav dillerinde bildiğini biliyoruz. Slav dillerini biliyor olması zaten onun 8 dili rahatlıkla konuşup yazabildiği anlamına da geliyor. Fatih Sultan Mehmet Han çok iyi yetiştirilmiş bir şehzade. Babası özel olarak ilgilendi. Ona dair yaşanılan şeyleri daha önce de ifade etmiştim. Edirne Sarayı'nda Hacı Bayram Veli'nin özel olarak işaret ettiği bir çocuktu, bebek iken henüz böyle bir olayında rivayet edildiğini biliyoruz. Tabii tahta geçişi böylece daha erken bir yaşta, 12 yaşında gerçekleşti. Ancak sonrasında onun tahta geçişinin ertelendiğini görüyoruz. 1451 yılında babasının vefat etmesi üzerine Edirne'de onun yerine tahta tabii bir şekilde veliaht olduğu için geçmiştir ve babasının Bursa'ya cenazesinin getirilmesi, defin işlerine de aracılık etmiştir. İstanbul'u fethetmek için de ilk reformunu askeri alanda, lojistik sahada yapmıştır diyebiliriz. Hocam, yani Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmek için mutlaka büyük bir mühendislik, bilim ve teknoloji atılımı gerektiğini biliyordu. Hocam, gerçekten de dünyayı yönetmek istiyorsanız bilim ve teknolojide ve ekonomide güçlü olmanız gerekiyor. Aksi takdirde yönetemezsiniz. Askeri anlamda da güçlü olamazsınız. Çünkü bunların üçü sizin askeri becerilerinizi de siyasi becerilerinizi de destekler ve belirler.
Yalnız hocam burada sanıldığı gibi Fatih Sultan Mehmet 1451 senesinde 19 yaşından itibaren fetih hazırlıklarına başladı. 1453 senesinde çok zorlu mücadelelerden sonra İstanbul'u fethetti ve burada iş bitti. Bunun öncesi yoktu, sonrası yoktu gibi bir algı var ne yazık ki kamuoyumuzda. Ama İstanbul'un fethinin Türklerin, Müslüman, daha sonra da Müslüman Türklerin bir süreklilik arz eden stratejisi olduğunu, böyle bir stratejiye sahip olduklarını da sık sık galiba vurgulamak lazım Güray Hocam.
Tabii bu İstanbul'un fethi ideali İslam tarihi boyunca da olan bir ideal olmuştur, amaç olmuştur. Türk tarihi boyunca da kavimler göçünden itibaren İstanbul'un doğrudan doğruya Atilla'nın hedefinde olan yerlerden birisi olduğunu biliyoruz. Avrupa Hunları, akabinde Avarlar İstanbul'u baskı altında tuttular ve Avarlar kuşattılar. Atilla Bizans'ı vergiye bağlamış, Batı Roma'yı da bizzat kendisi seferler yaparak Fransa'yı da kendisine bağlamıştı. Yani bir Avrupa Hun hükümdarı olarak bütün Avrupa'daki krallara, papalığa ve Doğu Roma'ya kendisini tanıtmıştı. İslam tarihi içerisinde baktığımız zaman Emeviler döneminde Muaviye zamanında 673 yılında İslam ordularının Muaviye'nin şehzadesi olan Şehzade Yezid'in öncülüğünde ve sahabelerin de önemli bir kısmının katıldığı bir orduyla, ki bu orduda Horasanlı Türk süvarilerinin de olduğunu biliyoruz ki Avasım bölgesine yerleştirilmişlerdi Muaviye tarafından. Suriye'nin kuzey bölgesine Avasım deniliyordu. Anadolu'nun Güneydoğu Anadolu kısmı oluyor. Bu bölgedeki Tarsus Maraş hattında bir sınır var. Bu sınır boylarındaki Türkmenler seferlere, Bizans'a karşı gazaya mutlaka katılırlardı. Bu bölge gaza bölgesiydi ve Müslüman olmuş Türkler savaşçılıktaki maharetleri nedeniyle İslam orduları içerisinde hudutlara yerleştiriliyorlardı. Bir kalkan görevi görüyorlardı. Bu gittikçe artan bir durumdur. Battal Gazi'nin bu bölgeye gelişi de yine bu olaylar ile ilgili ve bu olayların devamı niteliğinde 714-717-740 yılına kadar devam eden 25 yıllık dönemde biz Battal Gazi'yi bu bölgede faaliyet halinde görüyoruz. Eskişehir Ovası'na kadar yapmış olduğu seferler, Malatya, Tokat, Niksar bölgesindeki fetihleri, Ankara civarını alması, Battal Gazi'nin ve babası Hüseyin Gazi ile beraber yaptığı faaliyetler tam da bu döneme tekabül ediyor. Demek ki Türklerin Selçuklulardan önce Anadolu'ya gelişinde güneyden böyle bir hat vardır ve fetih kolu olarak güney kolunun daha erken başladığını söyleyebiliriz. Türk İslam tarihi açısından da önemli olaylar bunlar. Ve bu olaylar sırasında hedeflerden birisi İstanbul olmuştur sürekli olarak. 673'teki olaydan sonra 717-718 yılında İstanbul seferinde görüyoruz. Ömer bin Abdülaziz'in ordularını İstanbul kuşatması için yola çıkmış halde görüyoruz. Hatta bir olayı daha burada ifade edelim. 648 yılında, 673 yılından önce Halife Osman, Hazreti Osman zamanında bir büyük olay daha gerçekleşmiştir. Sahabeler ordusu Kıbrıs'a çıkarma yapmışlar ve ardından İstanbul'a geçebilmek için yol aramışlardır. Yani Kıbrıs ve deniz üzerinden, adalar üzerinden İstanbul'un kuşatılması için harekete geçildiğini görüyoruz. Bu tabii İstanbul'un fethiyle ilgili olan hadis-i şeriften kaynaklanan sebepler de birlikte izah edilmesi gereken konulardır. Şüphesiz İslam orduları Türk ordularıyla birlikte bu tarihte artık mecz edilmiş, birlikte hareket etmekte ve hatta Türkler artık İslam ordusunun sancaktarlığını üstlenmektedirler. 9. yüzyıla geldiğimizde de tamamen İslam ordularının ekseriyetini, başkomandanlığını ve sancağını taşıyanlar Türkler olmuşlardır. Bunları görüyoruz. Anadolu fethinde de artık ilk sıraları almışlardır. Bu tarihlerden başlayan fetih amacı 1453'e kadar her dönemde tekrar etmiş. Çakabey döneminde, Türkiye Selçukluları çağında, Osmanlı döneminin farklı hükümdarları zamanında Orhan Gazi 1. Murat Hüdavendigâr ve Yıldırım Beyazıt Han zamanlarında, 2. Murat Han zamanında doğrudan doğruya İstanbul'un hedeflenen yer olduğunu görmekteyiz. Bu hem stratejik, jeopolitik öneminden kaynaklanıyor Doğu Roma'nın başkenti olması. Aynı zamanda oranın ticari, askeri, jeostratejik öneminden kaynaklanıyor. Hem de İstanbul şöyle bir değere de sahip. Tarih boyunca, yani İslam tarihinden de önceki dönemlerde İstanbul ve Boğazları kontrol edenler Akdeniz'i ve Karadeniz'i de yönetmişlerdir. Orta Doğu'yu yönetmişlerdir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Doğu Roma'nın başkenti olmasının da anlamı buydu. Yani 1. Konstantin burayı başkent yaparken başka bir şehri de başkent yapma gücüne ve yetkisine sahipti. Ancak burayı tercih etmiştir. Herhangi bir dini değerinden dolayı değil. Daha çok jeostratejik öneminden
hem kuzey hem güney hocam.
Çok kilit bir coğrafya olmasından kaynaklanıyor.
Hocam şüphesiz, 1451 senesine geldiğimizde Fatih Sultan Mehmet Han'ın tahta çıktıktan itibaren artık Doğu Roma ya da Bizans ya da İstanbul bayağı bir sıkıştırılmış durumda.
1453 yılına kadar olan hazırlıklara kısaca değindik. Fatih Sultan Mehmet Han nasıl bir hazırlık planladı? Baktığımızda ordudaki düzeni yeniden teşkilatlandırarak sekban bölüklerini oluşturması, Yeniçeri Ocağı'nı disipline etmesi, Yeniçerilerin içerisinde askere alma düzeni açısından, yetkiler ve görevlendirmeler açısından bir tanzim silsilesini belirlemesi, toprak reformu yapmış olması, tımarı sipahilerini de yenilediğini göstermektedir. Bir diğer taraftan da yeni bir ocak olarak o dönemde ateşli silahlar topçu ocağının ilk versiyonunu o dönemde açmış olmasıdır. Tabii topçu ocağı tam olarak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Resmi ismi bu değildir. Osmanlı ordusunda ilk defa bu çapta büyüklükte ve dünya tarihinde de ilk defa milimetre ve büyüklük açısından, mesafe ve güç açısından, yıkıcılığı açısından Şahi isminde büyük toplar döktürmüştür. Kendi ismiyle, lakabıyla anılan bu top Macar mühendis Urban tarafından, onun da teknik gayretleriyle Fatih'le birlikte çalışmasıyla dökülmüş ve İstanbul surlarının çabuk bir şekilde delinmesine, yıkılmasına sebep olan bu toplar fetihte çok önemli bir görev üstlenmiştir. İkinci bir olay, Haliç'in önüne Bizans o tarihe kadar hiçbir ordunun geçemeyeceği büyüklükte zincirler çektirmişti. Fatih zamanında bu zincirleri yeniletti İmparator Manuel. Tabii bu Mihail Paleologos artık tahtadır, son hükümdar başa geçmiştir. Ve Haliç'in önündeki zincirler bugün dinleyicilerimiz açısından da önemli, elimizde bulunmaktadır. Fetihten sonra toplanmıştır. Oraya Osmanlı Devleti yeniden bir zincir çektirmiştir. Bizans'ın kullanmış olduğu zincirin büyüklüğünü gözleriyle görmeleri için Harbiye'deki Deniz Müzemizi gezmelerini tavsiye ediyorum. Burada müzemizde sergilenmektedir. Tarihin bazı önemli unsurları bunlar, hatıraları. Haliç'in önündeki zincirlerin bir parçası tabii, oradaki hepsi değil. Müzenin yoksa yarısı demir olur.
Evet,
onu söyleyeyim. o kadar büyük bir zincir idi ki gemilerin buradan geçmesine kesin olarak engel oluyordu. Direklerle bağlanmış, ortasından ve kenarlarından sağlamlaştırılmış, belli bir bölümünde kapı görevi gören, açma imkanı veren bir zincirdi.
Hocam, uyarı geldi Neslihan'dan. Gene ilk aramızını açmışız. Bir nefeslenelim, ardından devam edelim. Evet. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz programımıza. Deniz Müzesi'nde hocamızın söylediği gibi o zincirlerin ne anlam taşıdığını bütün dinleyicilerimizin görmesini öneriyor Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, bu esnada sadık dinleyicilerimiz var biliyorsunuz. Suudi Arabistan'dan Sayın Mehmet Ustaoğlu geçmiş bayramımızı kutlamış. Başarılarınız daim olsun demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Güray Hocam, Mehmet Ustaoğlu.
Biz de selam söylüyoruz, teşekkür ediyoruz. Mehmet Usluoğlu'na, ayrıca Aydın Küpeli'ye selamlarından ve tebriklerinden dolayı teşekkür ediyor. Bilmukabele her ikisinin de bayramlarını, geçmiş bayramlarını tebrik ediyoruz.
Bir başka dinleyicimiz hocam, Almanya'dan Necati Koçar bizi arayan dinleyicimiz, Aydın Küpeli ve yine Şehriban Ercan bir başka dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimiz.
Çok selam hocam. Söylüyoruz.
Her geçmiş bayramlarını kutluyoruz tekrar.
Evet, bayramlarını kutluyoruz. Şehriban Ercan ve Necati Koçar'a selam söylüyoruz bizler de.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamızla İstanbul'un fethinin öncesindeki hazırlıkları, hem Bizans'ın hazırlıklarını hem Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cihan Devleti Osmanlı'nın hazırlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Ama hep yaptığımız gibi tarih dünyamızdan bazı gelişmeler oluyor. Sempozyumlar, sergiler. Bu hafta var mı hocam önümüzde dinleyicilerimize duyurabileceğiniz?
Gelecek hafta 28 Haziran 2018 Perşembe günü İstanbul'da Harbiye'deki Deniz Müzesi'nde, az önce ismi geçti, Haliç'teki demirin nerede sergilendiğini söylemiştim. Dinleyicilerimizin bilgisi olsun. Pasarofça'nın 300. yılı anma toplantısı, Pasarofça Anlaşması'nın ve Pasarofça Savaşı'nın aynı zamanda Harp ve Sulh 300. yılında Pasarofça diye bir anma etkinliği Milli Savunma Üniversitesi Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle birlikte gerçekleştiriliyor. İstanbul Harbiye'de askeri de saha davetiyeli olarak katılımcılar, dinleyiciler, meraklılar dinleyebiliyorlar, katılabiliyorlar. Bir günlük bir etkinlik var. Tabii Osmanlı Devleti'nin yakın dönem tarihimizin, özellikle Lale Devri'nin başlaması Türk yenileşme tarihi açısından önemli bir dönemin.
O gün onları da anlatacağız.
Evet. O konuyla ilgili bir temayı işleyecekler.
Hem de gelmişken hocam, az önce bahsettiğiniz o zincirleri de dinleyicilerimiz
ziyaret edebilecekler.
Gözleriyle görebilecekler.
Müzede pek çok emanet var. Tarihi hatıra var. Onları da görmüş olacaklar. Fatih Sultan Mehmet Han'a ait olan gerek Türk tarihine, gerekse Osmanlı Devleti'nin önemli, Bizans Devleti'nin önemli bazı hatıralarına dair görsel ve yazılı materyali orada görebilirler.
Hocam, şimdi şu soruyla devam edelim. Burada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Selçuklu'nun izinde programına sık sık atıfta bulunmak durumunda kalıyoruz. Çünkü Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızın bize öğrettiği çok şeyler var. Bunlardan bir tanesi de Güray hocam, Selçuklu döneminde Selçuklu ordusunun diğer ordulardan 3 katı hızlı olduğu ama kale kuşatmasında ve kale fetihlerinde zorlandığı şeklinde. Şimdi İstanbul'u da bir kale olarak düşündüğümüzde surlar ne durumdaydı? Ya bu zinciri söylediniz. Burada da bir zorlanma söz konusu oldu mu? Genel bakışınız ne Güray hocam?
Osmanlı donanması da yenilenmişti. Bunu da ifade edelim. Osmanlı Devleti'nin donanması yenilenmesine rağmen Venedik donanmasına yetişebilecek bir hızda değildi. Yelkenleri ve tabii küreklileri itibariyle yeterince bir güce ulaşmaya çabalıyordu. Ancak Venedik kalyonu açık denizlerde de o tarihler itibariyle artık gezebilecek büyüklüğe ulaşmıştı. Venedikliler Haliç'e girerek Osmanlı gemilerini yarmak suretiyle Bizans'a yardım ulaştırmayı başarmışlardı. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han kuşatma sırasında bu durumu görmüş ve öfkelenmiştir. Atını denize doğru sürmüştür. Nasıl önleyemediniz Venedik gemilerini diye kızmıştır denizcilerine.
Hocam peki kaptan
bunun üzerine karadan denize gemi indirme.
Güreceğim ona geçmeden kaptan Dergah Baltaoğlu Süleyman'ın akıbeti ne oldu? Venedikliler buradan geçtikten sonra görevden alındı da sağ kaldı mı?
Tabii bunun her zaman bir cezası olmuştur. Osmanlı Devleti savaşta kesinlikle çok disiplinli hareket eden bir orduya sahip olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han'da daha önceki ve sonraki hükümdarlarda da bu kesin kararlılığı görürüz. Hatta Yavuz Sultan Selim Han kendi yapmış olduğu seferlerde, fetihlerde bunun çok daha ilerisini uygulamıştır. Ordu adına bir mazereti dile getirmek için huzuruna çıkan vezirlerini anında cezalandırmış ve bir taraf olarak görmüştür. Şüphesiz bu kararlılığın orduya ve devlete, millete her bakımdan hakim olmayla da ilgisi vardır. Yani buradaki niyeti görmekte, sonucu nasıl etkileyeceğini de görmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han her ne kadar genç bir şehzade ve genç bir hükümdar olarak tahta geçmiş olan bir insan ise de cesareti daha çok ön plana çıkmış ve bu cesaretini bilgelik ve istişare ile yani tecrübeli insanların akıl ve görüşlerine başvurmak suretiyle, hocalarının görüşlerine başvurmak suretiyle cesareti pişirmesini bilmiştir. Böylece ortak bir akıl uygulamıştır devlet yönetiminde, başarıya da ulaştırmıştır. İşte bu gelişmeler içerisinde Haliç'e gemilerin indirilmesi faaliyeti gerçekten Şahi toplarının dökülmesi kadar önem taşıyordu. Haliç'e gemiler indirilmiş ve Bizans denizden tam bir kuşatmaya alınmıştır. Karadan da kuşatılmıştı. Karadan kuşatma sırasında surların hemen dışında büyük hendekler, su dolu hendekler yaptırmıştı Bizans. Bu hendeklerin üzeri yer yer bazı noktalardan örtülmek suretiyle kalenin surları zorlanmıştır. Şahi toplarının atışlarıyla surların gerek deniz tarafından gerekse kale tarafından büyük tahribata mağlup edildiğini söyleyebiliriz. Tahrip edildiğini söyleyebiliriz. Burada bir şey daha söyleyelim.
Buyurun hocam.
Denizdeki gemilerde de top kullanılması olayını görüyoruz Osmanlı Devleti'nde. Venediklilerde de donanmada top vardı. Osmanlı donanmasında da toplar kullanılıyordu. Bu toplar şahi topu kadar büyük olmasa da bir özelliği vardı. Bu toplar teknik olarak yenilenmişti. Ve ilk defa mesafe olarak daha uzağa mermi atabilen, gülle atabilen toplar Osmanlı Devleti'nde İstanbul kuşatması sırasında uygulamaya konulmuştur. Denizden giden gemilerin önlenmesi için top tekniğinde yenilikler yapılmış ve Venedik gemilerini batıracak büyüklükte gülle denemeleri uygulanmış ve başarılı olunmuştur. Şöyle ki gemiler deniz yüzeyine daha yakın bir şekilde yapılmış. Bunun üzerine yerleştirilen toplar deniz yüzeyinden mermilerin kaydırılması şeklinde bir teknik uygulamışlar. Ve böylece daha uzun mesafeye doğru yol alan mermiler sürtünme kuvvetinin azalmasından dolayı Venedik gemilerini daha uzak mesafedeyken vurma başarısını göstermiştir.
Hocam bugünkü denizaltıların torpidoları gibi hemen hemen ona yaklaşık bir şey yapmışlar.
Evet, böyle bir tekniğin uygulandığını anlıyoruz. Aksi takdirde mümkün değildi. Yani donanma gücü itibariyle Venedikliler üstündü ama top gücü açısından Osmanlı kara ordusunun ve deniz kuvvetlerinin artık bir mesafe aldığını ifade etmemiz gerekiyor bu olay üzerine.
Hocam arada sırada bazen biliyorsunuz siz de böyle popüler yaklaşımlar içerisinde bulunan tarihçi ya da tarih dışından tarihle ilgili kişilerin yaklaşımları vardır. Gemileri karadan Haliç'e Fatih Sultan Mehmet indirmedi diye bir moda görüşü çıkmıştı. Neye göre indirdi, neye göre indirmedi Güray Hocam?
Bizim elimizdeki belgelere göre,
tarih biliminin
dayandığı belgelere göre, ki belgeli bir bilimdir tarih, genel bir kanaat itibariyle de daha önceki tarih olayları benzeri olaylara göre de karşılaştıracak pek çok olaya delile göre de biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın kolaylıkla Galata'nın hemen yanı başındaki sırtlardan İstanbul Haliç'ine gemileri karadan yürütmek suretiyle denize indirdiği kanaatindeyiz. Böyle bir şabaya gerek olmadığı ve Haliç'e hiçbir zaman Osmanlı gemilerinin girmediği gibi başka yollardan Osmanlı'nın İstanbul'u fethettiği gibi iddialar ve söylenceler tamamen İstanbul'un fethiyle ilgili teknik ve bilimsel hazırlıkları nasıl diyelim görmemekten gelmekle ilgilidir. Küçültmekle ilgili bir çaba adeta vardır yapılan hazırlıkları. Karadan gemi yüzü yürütmeden de İstanbul fethedilebilir miydi? Tabii ki bunlar mümkün olabilecek şeylerdir. Ancak Haliç tarafı o kadar önemli bir kısmıydı ki surların zayıf olduğu bir bölümde aynı zamanda ve burada Bizans'ın donanmaları, Venedik donanmaları aynı zamanda güvenlik kapısı adeta İstanbul'un fetih bölgesi olmuştur diyebiliriz. İslam orduları da geldiğinde Haliç'ten kuşatmaya çalışmıştır Bizans'ı. Bunu daimi bir strateji olarak da söyleyebiliriz. Diğer bölgelerden fethi mümkün değildi. Surların yere en yakın olduğu, en zayıf olduğu ve liman bölgesinin bulunduğu yer burasıydı. İstanbul'un Haliç'ten fethedilmesi daha kolaydı. Çünkü Haliç zaten İstanbul'un en önemli limanı, atar damarı, can damarıydı. Yani lojistik destek sağladığı yerdi. Haliç'i kontrol etmeden İstanbul'un yiyecek sıkıntısı çekmesi mümkün değildi. Ondan dolayı mutlaka Osmanlı donanmasının kuvvetlerinin Haliç'e girmesi ve buradaki pazarlara el koyması, Galata'ya el koyması, limanlara ve gemilere, lojistik yapıya müdahale etmesi gerekiyordu. Bu müdahaleden sonra kısa sürede İstanbul fethedilecektir.
Hocam, kuşatma esnasında Osmanlı ordusunun sayısı hakkında elimizde veriler var mı?
Osmanlı ordusunun bu tarihler itibariyle İstanbul'un fethi hazırlıkları sırasında Bizans ordusuna göre daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz artık. Hem teknik anlamda hem de ordu sayısı itibariyle çok daha üst rakamlardan bahsedebiliriz. Yani 10 bin civarında bir Yeniçeri Kapıkulu Ocağı süvarisinden bahsetmemiz mümkün. Timarlı sipahiler, diğer yeni kurulan ocaklar ile birlikte Türkmen askerleri, gönüllü kuvvetler, bütün bunlarla birlikte Osmanlı ordusunun 50 bin ila 60 bin civarında bir kuvvete sahip olduğunu söylememiz mümkün. Bunlar sayılabilir rakamlar itibariyle. Ancak gönüllü kuvvetleri nasıl sayacaksınız? Türkmen ve beyliklerin destek kuvvetlerini nasıl sayacaksınız? Balkanlardan gelen destek kuvvetlerini tam olarak rakam itibariyle tespit etmek çok güç olmakla birlikte klasik dönem Osmanlı ordularına göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonraki dönem Yavuz Sultan Selim Han'ın ordusu, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ordularına göre Fatih'inki daha çekirdek bir ordu. Daha az rakamlarla ifade edebileceğimiz ordular. Bunlar biliniyor. İkinci Murad'ın ordusuna göre de daha teknolojik gelişmiş bir ordu. Ateşli silahları yeni kullanmaya başlayan bir ordu. Artık 2. Beyazıt zamanında ve Yavuz Sultan Selim Han zamanında Osmanlı ordusu tam teşekküllü hareketli toplar kullanmaya başlamıştır ve top teknolojisi daha da gelişecektir. Bunu ifade edelim. Osmanlı ordusu bir moral üstünlük ve istek bakımından Bizans ordusuna göre daha üstün, daha hazırlıklı, teknik bakımdan hazırlıklı, moral bakımından hazırlıklı bir ordu. Sayısı yani Bizans ordusuna göre belki bu sayılamayan rakamlarla birlikte daha fazla gibi görünmekle birlikte esas daimi Bizans ordusu sürekli olarak Osmanlı ordusunun üstündeydi. Bu tarihe kadar baktığımızda Venedik ve Ceneviz donanması, Haçlı donanmaları sürekli olarak Bizans ordusunu şövalyelerle destekliyordu ve Bizans orduları klasik dönemde sürekli olarak Selçukluların, beyliklerin üzerinde bir güce sahip evet, olmuştur.
Sonlara geldik Güray Hocam. Önümüzdeki hafta dinleyicilerimize şuradan soracağım ben Güray Hocamıza. Osmanlı ordusunun bu kuşatma esnasında savaşa ilişkin stratejisi ve planlamaları ve Bizans'ın savunma strateji ve planlamalarını soracağım önümüzdeki hafta. Güray Hocamıza savaşı da yavaş yavaş başlatacağız öyle zannediyorum ama hocam bu haftaki dinleyicimiz, bu kitabı kazanan dinleyicimiz Almanya'dan Necati Koçar.
hayırlı olsun diyoruz. Necati Bey'e de selam söylüyoruz. İyi okumalar diliyoruz. Bu güzel kitabı kazandığı için de tebrik ediyoruz.
Gerçekten güzel bir kitap. Rodos'taki Türk Eserleri ve Tarihçi Zeki Çelikkol, Büyükelçi ve Tarihçi tarafından kaleme alınmış Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan. Necati Koçer adlı dinleyicimiz güle güle okusun. Güreyeceğim önümüzdeki hafta İstanbul'un fethine ilişkin ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın daha sonraki Türk Devleti'ne katkılarına ilişkin sorularımızla, konularımızla devam edeceğiz. Bu haftalık teşekkür ediyoruz. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağolunuz eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim. Var olun.
Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Tarihinin izinde.